Merhabalar, ben Görkem Gömeç. Namı diğer Çevreci Geek. Bugün günlerden Salı, tarih 27 Temmuz 2021. 2021 yılının 30. haftasındayız. Umarım bu hafta sizin için harika bir hafta olur. Çevreci Geek ile bu hafta podcastları bu podcast ile birinci yaşını kutluyor. Beni dinleyen ve paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelin beraber son bir yıldır olduğu gibi bu haftanın da öne çıkan ve iklim kriziyle sürdürülebilir yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Tatil dönüşü herkesin normal yaşantısına dönmeye çalıştığı, bazıların bilgisayar şifrelerini bile unuttuğu bir haftaya hoş geldiniz. Merak etmeyin, geçtiğimiz hafta kaçırdığınız iklim gündemini yakalamak için beni dinlemeniz yeterli. Gelin şimdi geçtiğimiz haftanın aralarda kalan ama Türkiye'nin iklim ve sürdürülebilirlik politikalarında ciddi değişikliğe yol açabilecek bir başlığa hem derin bakış hem de haftanın haberi olarak göz atalım. Yeşil Mutabakat Eylem Planı. Bu bültende çokça değindiğimiz Avrupa Yeşil Mutabakatı yani EU Green Deal, iklim, çevre ve kaynak kullanımı konusunda Avrupa Birliği'nin taahhütlerini daha geniş ve daha etkili bir şekilde yeniden düzenleyen bir yol haritası. Avrupa Birliği bu mutabakat ile doğal kaynak tüketimini azaltırken ekonomik büyümenin sağlanması ve 2050'de sera gazlarının net emisyon değerinin sıfırlanması hedeflerine ulaşmak için yeni stratejiler belirliyor. Bu stratejilerden biri de sınırda karbon düzenleme mekanizması. Bu düzenleme ile Avrupa Birliği sınırları içinde diğer ülkelerden gelen ucuz ama yüksek karbon ayak izine sahip ürünleri düşük karbon ayak izi ile üretilen ama daha pahalı ürünlerin seviyesine getirmeye çalışıyor. Yani Avrupa Birliği ithal ettiği ürünlerin yüksek karbon ayak izi yüzünden kontrol edemediği bir karbon kaçağına izin vermek istemiyor. Aslında bu düzenleme oldukça tartışmalı. Zira uygulanabilir çevre dostu üretim teknolojilere ulaşma imkanı bulunmayan şirketlerin özgür pazar felsefesi dahilinde ihracat yapılması bir şekilde engelleniyor. Ama bu düzenlemeye iklim politikası açısından bakarsak, sanayinin karbon ayak izini azaltmak için bu şekilde düzenlemeler yeniden çevre dostu teknolojilere yatırım yapılacak şekilde kullanılırsa oldukça etkili bir potansiyele sahip. Ama bir daha altını çizmekte fayda var. Bu düzenleme ile Avrupa Birliği'nin kendi ürünlerini kolladığı ve rekabetini artırmaya çalıştığı bir o kadar da aşikar. Bununla beraber Avrupa Birliği düzenlemenin Dünya Ticaret Örgütü düzenlemeleriyle uyumlu ve adil olacağını, çelik gibi üren ihracatı yapanların yerel üreticilerle aynı fiyattan karbon sertifikası satın alabileceğini ifade ediyor. Yani Avrupa Birliği'nin beklentisi o kadar da yüksek değil. Yine de Avrupa Reform Merkezi'nin bir çalışması, gelişmekte olan ülkelerin sınırda karbon düzenlemesi için değişim yapmadığı takdirde Avrupa Birliği'ne yaptıkları ihracatta 16 milyar dolara ulaşan bir maliyetle karşılayabileceklerini ortaya koyuyor. Bu durum Türkiye için de geçerli. İhracatının %50'sinden fazlasını Avrupa Birliği ile yapan Türkiye, TÜSİAD'ın yeni iklim raporuna göre bu düzenleme ile yaklaşık 500 milyon ile 1 milyar euro civarında bir vergiye tabi tutulabilecek. Eğer sınırda karbon düzenlemesi her üretilen ürünün saldığı ton karbon başına 30 euro ödenmesi şeklinde düzenlenirse bundan en çok 170 milyon euro ile çimento sektörü etkilenecek. Bunu makina, otomotiv, demir çelik ve tekstil ürünleri izliyor. Böyle bir durumda Türkiye'de sektörlerin Avrupa Birliği ile ihracatta karşılaşması muhtemel gelir kayıpları çimento sanayinde %13, demir çelikte %1.7, kimya sanayinde %1.1, otomotivde ise %0.7 olarak hesaplanıyor. Yani Türkiye her ne kadar hala onaylanmamış olsa da Paris İklim Anlaşması için verdiği beyanları tutsa bile sınırda 30 euroluk bir düzenlemeyle gayri safi yurt içi hasılasında %20'lik bir düşüş yaşıyor. Açıkçası bu ciddi bir ekonomik darbe demek. Zira Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 2013'ten beridir %20'lik bir düşüş yaşamakta ve bunun etkilerini ciddi bir şekilde görmekteyiz. İşte tam da bu nedenle Ticaret Bakanlığı öncülüğünde neredeyse tüm bakanlıklar 1,5 yıldan fazla bir süredir Yeşil Mutabakat Eylem Planı üzerinde çalışıyordu. Kısıtlı sektörel ve STK katılımı ile tam bir mutabakat olup olmadığını sorgulayabileceğimiz bu eylem planı 16 Temmuz'da resmi gazetede de yayınlandı. Bununla beraber eylem planında öne çıkan konular ekonomik kaybın önlenmesi ve Avrupa Birliği için teknik dönüşümler ile sınırlı kalıyor. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda öne çıkan fosil yakıtları teşviğinin önüne geçilmesi, kömürlü termik santrallerinin kapanması, Türkiye'nin ise karbon ayak izini düşürmesi gibi konulara hiç değinilmemiş. Rapor içerisinde organize sanayi büyü bölgelerinin yeniden yapılanmasından, atık suyun yeniden daha verimli kullanılmasına, tarımda organik üretiminin artırılmasından, yeni bir enerji kullanımına yeşil bir çevre dostu bir dünya resmi çiziliyor. Eylem planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylem içeriyor dense de bu eylemler oldukça geniş cümleler ile tanımlanmış. Açıkçası bu adımların ve bütçenin kesinleşmesini eylem planı devreye geçtikten ve finansman imkanları keşfedildikten sonra belli olacak gibi gözüküyor. Ama işte sorunlar tam da burada başlıyor. Türkiye'nin ciddi bir denetleme eksikliği olduğu uzmanlar tarafından belirtilmekte. Rize'de yaşanan selden sonra dere yataklarında şehirleşmeyi rica ile durdurmaya çalışan bir hükümetten bahsediyoruz. Bu açıklamadan her ne kadar izinler verilse de bu izinlerin istismara açık olduğu gibi bir durum olduğunu çıkarmak mümkün. Zira plastik geri dönüşüm sektöründe de benzer şeyler yaşanmıştı. Bir anda verilen izinler denetimsizlikten ve merdiven altı işletmelerden dolayı ciddi çevre sorunlarına yol açmış, daha sonra şikayetler üzerine Adana'da faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan denetimde 26 işletmeye rekor bir seviyede toplam 7 milyon 20 bin lira para cezası verilmişti. Denetleme eksikliği haricinde yıllarca Türkiye'de eylem planının maalesef eyleme geçemediğini görüyoruz. Bunun en yakın örneğini yaşadığımız kuraklık sürecinde görmekteyiz. Türkiye 2017'de hazırladığı kuraklık eylem planını 5 yılda eyleme sokmuş bile değil. Tarım sektörü hala Türkiye'nin temiz su kaynaklarının %70'ini kullanmakta, hala tarlalar damla sulama ile değil vahşi sulama ile sulanmakta, açılan izinsiz kanallar ile göller kurutulmakta, doğal yaşam katledilmekte. Eyleme geçmeyen planları tarbil, coğrafi işaret ve en sonda Marmara'yı mahveden müsilaj sorunu içinde görmek mümkün. Müsilaj eylem planında aylar geçmesine rağmen hala bütçesi veya ilk atılacak adımlar planlanmış değil. Bu örnekler bize maalesef şu anki hükümetin ekonomik planları eyleme geçirme karnesinin kırık olduğunu gösteriyor. AKP'nin kendi 2023 ekonomik büyüme planlarında bile istenilen seviyede değiliz. Ekonomimiz 2013 hatta 2009 seviyelerine doğru gerilemekte. Bununla beraber bu öyle refa kaldırılacak bir proje değil. Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlasının gittiği bir bölgeye uyumdan bahsediyoruz. Eylem planı açıkça bu dönüşüm için her türlü finansmanın aranması gerektiğini belirtiyor. Avrupa Birliği fonundan Avrupa Birliği dışı ülkeleriyle anlaşmalara, İslami Yeşil Fon arayışından karbon vergisine kadar geniş konular ele alınmış raporda. Rapor içerisinde karbon fiyatlandırma ve karbon vergisi seçeneği özellikle öne çıkıyor. Özellikle ulusal karbon fiyatlandırma mekanizmasının uygulanmasının sektörler üzerinde yaratacağı ek maliyetlere ve ekonomiye etkilerine yönelik çalışmaların yapılacağı bilgisi bir karbon vergisi haberdarı gibi. Bununla beraber bu yükün sadece şirketler üzerine yüklenmesi oldukça eşitsiz bir durum olur. Sanayi her ne kadar yüksek derecede enerji harcasa da bu enerjinin ne şekilde üreteceğine karar veren hala devlet. Türkiye'nin enerjide karbon ayak izini düşürecek planlara, yenilebilir enerjinin geleceğine ve hatta Paris İklim Anlaşması'nın onaylamasına değinilmeden karbon vergisinin hayata geçirilmesi, şirketlerin iki taraftan kapana kısıldığı bir pazar alınmayı oluşturur. Kısacası Avrupa Birliği'nin 3 yıl içerisinde vergisiz, 3 yıl sonra da vergili bir şekilde hayata sokacağı bu düzenleme, Türkiye için büyük bir değişimin habercisi. Bu değişimin iyi veya kötü sonuç vermesi ise hükümetin yapacağı değişikliklere bağlı. Bu değişiklikleri yapacak hükümetin kim olacağı ise bize bağlı. Evet, haftanın öne çıkan haberini ele aldıktan sonra gelin kısa kısa diğer başlıklara bir göz atalım. Gelişen teknolojik altyapının sayesinde artık bir norm haline gelen online alışverişin payı her yıl artmakta. Özellikle Covid süreciyle de büyük hız kazanan bu alışverişte harcanan plastikler ise dudak uçuklatacak seviyelerde. Kargo poşetleri ile plastik ambalaj malzemeleri kargo heyecanıyla parçalanarak açılıp atılıyor. Üstelik bunlar geri dönüşüme atılsa bile plastik türleri nedeniyle çoğunlukla geri dönüşmüyor. Bu tüketim ve üretim dinamikleriyle plastik kirliliğini, krizini büyütmekten başka bir yere varmak mümkün değil. Change.org'da Gözde Özbey, yani Ekolojik Yolum hesabının sahibi tarafından başlatılan ve içinde benim de olduğum çevre dostları tarafından desteklenen Plastiksiz Kargo İstiyoruz imza kampanyası ise bu sorunda en çok payı olan Trendyol gitti gidiyor. Hepsi burada: N11, Mor Hippo, Çiçek Sepeti, Amazon, DNR Kitap Yurdu ve Idefix gibi e-ticaret şirketlerinden bu konuda adım atmalarını ve öncü olmalarını talep ediyor. Geri dönüşmeyen, kompost edilemeyen, doğada mikro ve nano parçacıklara çözülerek atık olarak kalan kargo plastikleri yerine doğaya zarar vermeyen seçeneklerin sunulmasını istiyoruz. Biz tüketiciler olarak plastik kirliliğinden rahatsızlık duyuyor ve bu sorunun bir parçası olmak istemiyoruz. Artık sıra şirketlerde. Bu plastik tüketimini bize seçenek bile vermeden zorunlu kılan alışveriş sitelerinde. Elinizi taşın altına koyup sorumluluk almanın vakti geldi. Bu imza kampanyasına destek için change.org/plastiksiz-kargo-istiyoruz adresini ziyaret edebilirsiniz. Metrekareye 170 kilogram yağan aşırı sağanak yağmurla birlikte sel yaşayan Artvin'in Arhavi ilçesinde çamur ve balçık temizleme işlemi hala devam ediyor. Kayıp 3 kişinin de arandığı ilçede selin etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 16 bina, 12 ev ve 2 ahır ya yıkıldı ya da kullanılmaz duruma geldi. 100'e yakın ailenin ise tüm evi ve eşyaları çamur altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 Meteorolojik Afetler raporuna göre Türkiye'de de iklim krizi, sel ve su baskını gibi afetlerin sayısını her geçen yıl artırıyor. Rapora göre Türkiye'de 2020 yılında 297 sel olayı meydana geldi. Son 10 yılda her yıl yaklaşık olarak 100 ve daha fazla sayıda sel olayı gerçekleşti. 2020 yılı 1940 yılından bu zamana kadar sel afetinin en fazla görüldüğü 3. yıl oldu. 2021'deki seller ise yıkım gücüyle hatırlanacak gibi. Bu kısa haber özetleriyle haftanın iklim krizi ve sürdürülebilir yaşama dair konularında öne çıkan başlıklarını incelemiş olduk. Bu gibi haberler ile gündemi ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni, yani Çevirici Geek'i de takip edebilirsiniz. Çevirici Geek ile bu hafta podcastını ek olarak Aposto'da yayınlanan e-posta bültenim ile her hafta iklim krizi ve sürdürülebilir yaşam ile ilgili bir belgesel, kitap ya da müzik önerisini sizinle paylaşıyorum. Bu önerilere ek olarak Derin Bakış başlığı altında yaptığım incelemelerde bir konuyu derinlemesine ama basit bir şekilde inceliyoruz. Bu hafta Derin Bakış'ta aslında bu haftanın haberi olan Yeşil Mutabakat'a oyun planını birazcık incelemiş olduk. Aposto'da yayınlanan Çevirici Geek bültenine ulaşmak için aposto.news.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.